Ayrım 7. 6 Temmuz 1999 Salı. Lise çağları. Eskişehir'deyiz. Yazın günler sıcaksa da bizim ev hep serin. Vişnelik Mahallesi hala sakin bir mahalle olarak kabul edilebilir. Karşı tarafımızda tek tük çiftlikler, boş araziler var. Annemle akşamüstleri bir ritüelcesine tekrarlanan çay saatimize hazırlanıyoruz. Önce balkon yıkanıyor, temiz ve serin olsun diye, sonra çay demleniyor, güneş balkondan çekildiğinde, sonra birer sandalye çekiyoruz, ortaya da bir sehpa ve çaylar geliyor. Bazen çayın yanına bir de konuk geliyor. Bu konuk, rendelenmiş lezzetli bir domatesin dostlarıyla dans ettikten sonra, bitkin vaziyette bir iki dilim ekmek üzerine serilmesiyle oluşuyor. Hemen hepimiz biliyorsunuzdur bunu. Bilenler hatırlar. Bilmeyenler de öğrenir diye yazıyorum. Domatesin peynirle dansı. Bir rendelenmiş iri domates, 100 gram rendelenmiş beyaz peynir ya da keçi peyniri, bir ince doğranmış taze soğan, bir çorba kaşığı doğranmış maydanoz, 2 doğranmış iri fesleğen yaprağı, çok az tuz ve karabiber, arzuya göre kırmızı biber ve nane, üstü içinde bol kimyon, 4 az kızartılmış kepekli tost ekmeği. Bütün malzemeyi, kimyon hariç, bir kasede karıştırdıktan sonra ekmek dilimlerinin üzerine koyun, bolca kimyon serpin ve servisini yapın. 2 kişilik. İşte ben domatesle peynirin birbirine ne kadar yakıştığını bir kez daha hatırlayıp afiyetle yedim kahvaltımı. Ekmek olarak Elif Ana'nın zeytinli bazlamasını kullandım ve dünden kalan yarım simitin bir parçasını yedim. Üstelik ekmeğin üstüne sürmedim. Ekmeğimi ona banarak yedim. Ama ne fark eder? Lezzet aynı lezzet. Farkı görüntüsü. Gökçebel, 8 Temmuz 1999, Perşembe. Dün sabah Şule, Lale ve Altan'ı görmek için Gökçebel'e gittim. Neredeyse bir ay oldu Bodrum'a geleli. Lalelere gitmemiştim. Biraz Şule geldi diye gittim gibi oldu ama bir türlü toparlanıp gidemiyordum. Zaten onlar da atölyede çalışmakla meşgullerdi. Varlığım düzenlerini bozmadı. Biraz ben de yardım ettim. Lale çok yaratıcı bir sanatçı. Atölyede çoğu doğal malzemelerle, bakır ve boncuk ilavesiyle rüzgar çanları, lambalar, aksesuarlar yapıyor. Şule, Uşak'tan, orada öğretmenlik yapıyor, yaman bir öğretmen. Getirdiği boncukları atölyeye bağışladı. Şimdi ortak üretime başlamış durumdalar. Altan dün akşam tasarım yapıyorum diye masa başında oturup bir takım çizimler yaptıysa da ne yaptığını pek anlayamadım. Bütün gün atölyede çalıştıktan sonra ben yalnızca taş deldim, akşamüstü mutfağa geçtim. Ne zamandır aklımda olan kısırı yaptım. Ve Lale'nin Yalıkavak pazarından aldığı börülceleri pişirdim. Yazlık kısır. 2 su bardağı köftelik bulgur, 2 su bardağı sıcak su, 2 ufak doğranmış domates, 1 rendelenmiş soğan, 4-5 diş ezilmiş sarımsak, 1-2 çorba kaşığı nar ekşisi, 2 limonun suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, bol yeşillik, taze soğan, maydanoz, dereotu, nane, tuz, karabiber, kırmızı biber ve bol kimyon. Bulguru ayıklayıp yıkadıktan sonra üzerine sıcak suyu döküp üstü kapalı olarak kabarmasını bekleyin. Suyun tümünü çektiğinde içine rendelenmiş soğan, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatları koyun, iyice karıştırın. En son doğranmış yeşilliklerle domatesi koyup karıştırın, yıkanmış marul yapraklarıyla servisini yapın. 4-8 kişilik. Yemeğimizi bahçede Ağustos böceklerinin melodilerini dinleyerek yedik. Lalelerin bahçesi çok güzel. Bir sürü güzel ağaçtan başka, kedileri mercimek ve 2 yavrusu, köpekleri Lali, Lili ve Ali de bahçeyi süslüyor. Tabii Lale'nin büyük emeklerle yetiştirdiği çiçekleri ve bahçelerinin yeni mahsulü olan domates, biber, patlıcan ve mısırları unutmamak gerek. Kışın Onlarda bir haftadan fazla kalmıştım. Lale ile sürekli üretim halindeydik. Bilumum yabani otlarla yemekler yapıyor ve altanı deli ediyorduk. Ama arada onun sevdiği şeyler de olmuyor değildi. Lale de benim gibi yemek yapmaya çok meraklı. Orada kaldığım sürece günün büyük bir kısmını mutfakta geçirdik ve neler yapmadık ki? Turunç, limon, mandalina, bergamot reçelleri, şekerlemeler, mandalina şurubu, mandalina likörü, tatlılar ve daha niceleri. Artık yaz geldiği için o kendini sanatına adamış durumda ve akşam 9'da yemek yerlerse kendilerini şanslı sayıyorlar. Mandalina şerbeti. Dilediğiniz miktarda mandalinanın suyu, suyla aynı miktarda toz şeker. Mandalinaları sıkın ve tülbentten geçirerek süzün. Bir kavanozun yarısına kadar mandalina suyu koyun. Üzerine kavanozu dolduracak kadar toz şeker ilave edip karıştırarak eritin. Kavanozun kapağını kapayın ve serin bir yerde, yer varsa buzdolabında saklayın. Mandalina olmayan mevsimlerde bu şerbeti sodayla ya da suyla karıştırıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hatta dileyenlere mandalinalı vodka bile sunulabilir. Kadeh bir dilim mandalina ile süslenirse keyfinize diyecek olmaz. Mandalina likörü. Bu likörü eski dostum Alparslan'dan öğrenmiştim. Bodrum'da kinin denilen, İstanbul'da king diye anılan ufak, tatlı ve kokulu mandalinalarla yapılıyor. Bu likörün yapımı çok kolay. Dilediğiniz miktarda mandalinayı soyun, bütün olarak bir kavanoza yerleştirin. Aralarda mümkün olduğunca az boşluk bırakmaya çalışın. Daha sonra üzerini kapayacak kadar vodka ya da %35 oranında bir ölçü alkole iki ölçü su seyreltilmiş saf alkol koyun. Kavanozun kapağını kapayın ve mutfağınızın bir köşesine koyup bir ay boyunca unutun. Arada likörü gözden geçirip bütün mandalinaların alkolün içinde kalmasını sağlayın. Daha sonra süzebilirsiniz. İçine birer dilim mandalina konmuş likör kadehlerinde servis edin. Bu likörü bütün dostlarınız bayılacak. Aynen lale ve altanın bayıldığı gibi. Sabah kalktığımda harekete geçme isteği duydum. Orada kalmak istemedim. 8.15'te Şule'yi öpüp ben gidiyorum dedikten sonra yola çıktım. Ne hoştu sabah saatlerinde Gökçebel. Yollar kazılmış, her taraf toza toprağa bulanmış olsa bile sabah sürprizlerini gördükçe insan çevre birden güzelleşiveriyor. Önce Lili ile birlikte yolda yürüdük. Beni geçirme konusunda fazlasıyla kararlıydı. Defalarca eve dön dediysem de beni dinlemedi. Kabullenip yolu onunla birlikte yürüdüm. Yolumuza hindiler çıktı ve bizden, belki de yalnızca benden korktular sanırım, bir bağırış çağırış başladı ki sormayın. Dışarıdakilerin çığlığını duyan bahçedekiler de koroya katıldı ve birden ortalık hareketlendi. Kavşağa geldiğimde henüz kararsızdım. Evde ekmek yok. Normal fırın ekmeği istemiyorum. Güzelim kahvaltılarım için. Dolmuştan Bodrum'da inip pazardan bazlama alabilirdim. Eve gelip kahvaltıyı başka şeylerle geçiştirebilir ya da Yalıkavak'a gidip deniz kenarında kahvaltı yapabilirdim. Üçüncüyü seçtim ve böylece sabah sporumu da yapmış oldum. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra Yalıkavak'a vardım. Oradaki taş fırından ekmek alacaktım. Bir de ne göreyim? Çocukluğumda Eskişehir'de satılan simitlerden var. Yalnızca bir tane kalmış üstelik. Aklıma o günler geldi. Üç katlı bir evin üçüncü katında oturuyoruz. Kırmızı boyalı bir ev. Balkon duvarları da epey geniş. Bazen çıkıp üzerinde akrobasi hareketleri yapıyorum. Çocuğum ve korkuyu tanımıyorum daha. Akşamüstleri simitçi geliyor ve Paskalya çöreğini andıran, üstü bol susamlı, çok lezzetli simitler alıyoruz. Genellikle yaz günlerinde oluyor balkon sefaları. Kışın Eskişehir'in soğuğuna dayanılmaz çünkü. Yanına domates, peynir ya da hemen bir sandviçe dönüştürülüyor simitler ve çayla akşam keyfi yapılıyor. Sonra o simitler ortadan kayboldu. Yerine bildiğimiz yuvarlak simitler geldi. Bu sabah nasıl da mutlu oldum, çocukluğumuz simitlerini görünce. Gazetemi de aldıktan sonra önce Yalıkavak pazarını turlayıp deniz kenarındaki bir kahveye gittim. Yalıkavak'ta pazar perşembe günleri kuruluyor ve kumaştan hediyelik eşyaya bir sürü şey satılıyor. Ben pazar alışverişimi yarın yapacağım için şöyle bir bakınıp kahveye geçtim ve domatesli kaşarlı tostla limonlu çayı ısmarladıktan sonra okumaya başladım. Bir saat kadar oturduktan sonra eve gelmek üzere dolmuşa bindim. Yolda gazeteyi okumaya devam ettim. Ve Nazım Hikmet'in Nail V için yazdığı şu şiire takıldım. Hoş geldin, kesilmiş bir kol gibi. Omuz başımızdaydı boşluğun. Hoş geldin. Ayrılık uzun sürdü. Özledik. Gözledik. Hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık. Biraz daha taş kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta. Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim. Ne güzel, ne sade, ne kadar anlamlı. Bir dosta duyulan özlemi ve kavuşmanın sevincini hangi sözcükler daha güzel anlatabilir ki? Hangi sözcüklerden anlayabiliriz yaşanan acıları? En basit yoldan nasıl anlatılır dostun yokluğunda hissedilenler? Nazım bu. Yolda yürürken gördüğüm limon ve zeytin ağaçlarını düşündüm. Yazın ortası. Ağaçlarda sapsarı limonlar var, kıştan kalma. Hala dallarında koparılıp salataya sıkılmayı, limonata yapılmayı bekliyorlar. Ama aynı dalların başka uçuklarında yeni limonlar var. Yeşil, ufak, acımtırak. Hepsi bir ağacın üstünde yaşıyorlar. Birbirlerine söyleyecek çok sözleri var anlaşılan. Yedi veren limonları bunlar. Sonra zeytin ağaçları. Bu yıl ürün iyiydi Ege'de. Bol bol zeytinyağı üretildi. Zeytin çizilip salamura yapıldı. Ağaçlar yine zeytinle dolmuş, yemyeşiller ve epeyce de büyümüşler. İnsanın tarihteki en eski dostlarından biri zeytin ağacı. Ne efsaneler düzülmüş zeytin üzerine. Kimler sürünmüş zeytinyağını spor yarışmalarından önce? Hangi ilaçlara katılmış? Ne yaralar iyileştirmiş? Hangi yemekleri lezzetlendirmiş bugüne kadar? Akdeniz'in baş tacı olan zeytin ve yağını ilk kim keşfetti hep merak ederim. Dalından koparıldığında acı olan bu meyveyi suda tutup her gün suyunu değiştirmek suretiyle tatlandırılabileceğini, hatta tuzlandırılabileceğini kim akıl etti? Ne mutlu Akdenizlilere ki zeytinyağı var mutfaklarında. Böylece birçok hastalık riskinden kurtuluyoruz. Öyleyse ne gerek var margarinlere, rafine edilmiş diğer yağlara? Herkesin yakınında bir zeytinyağı işlerliği olsaydı, yine de diğer yağların yüzüne bakar mıydık? Yol boyunca zeytinyağının yolculuğunu düşündükten sonra biraz daha otlu zeytinyağı hazırlamak istedim. Geçen gün Bedriye'nin otelinin önünden biberiye koparmıştım. Dün Tamame bahçesinin kenarında yetişen kekiklerden getirdi. Bu sabah Gökçebel'den gelirken bir defne ağacı görüp 2-3 yaprak kopardım. En son eve girmeden önce de bahçedeki kırmızı biber ağacından karabiberin kırmızısı kaplısı, içi aslında beyaz ama karabiber kokusu var. Bir dal biber kopardım. Evde de sarımsak vardı. Böylece sarımsaklı, biberli, kekikli, biberiyeli ve defneli bir şişe zeytinyağım oldu. Yemeklere de ondan koymak istiyordum. Böylece 2-3 gün sonra aromalı bir yağım olacak. Ne büyük mutluluk. Saat 1:30 oldu. Benim gibi evsiz birinin kaldığı yeri ev belleyip aman evimi özledim diyerek koşa koşa oraya dönmesi, hatta ayrılamaması ne ifade ediyor sizce? Artık benim de bir eve mi ihtiyacım var yoksa? Acele de etmek istemiyorum yerleşmek için. Çünkü daha nerede yaşamak istediğimi ve nereye gücümün yeteceğini bilmiyorum. Annem sonbaharda Ayvalık'a taşınacak. Belki de bir süre için orayı mekan beller, belki de uzaklara yelken açarım. Kalbim pırpır etmeye başladı mı, Onu kim durdurabilir ki? 9 Temmuz 1999, Cuma. Bugün Cuma ama Kara Cuma değil. Pazara gitme cuması. Bugünlerde hava iyice sıcak. Nem oranı arttığı için sokakta ne kadar az zaman geçirirsem o kadar mutlu oluyorum. Bu durumda pazara da erken gitmekte fayda var dedim ve 8'de yollara düştüm. Elimde pazar çantam, çantada fotoğraf makinesi ve bir şişe su, başımda şapkam, umurumda mı dünya? Pazara giriş anından itibaren başka bir dünyadasınız. Orası bir cennet. Rengarenk, leziz canlılar cenneti. Onları köklerinden ayırıp canlarını almış olsalar da hala o kadar canlı ve parlak ki güzellikleri, ben yine dayanamayıp çantayı dolduruyorum. Kendime ben bile inanamıyorum. Pes gerçekten. Pazara giriş anında etrafıma bakınırken etli yeşil biberler görüyorum. Hani şu benim sirkeli zeytinyağlı bir karışımda marine edip afiyetle yediğim kırmızı tombul biberlerin yeşili. Çantadan bir torba çıkarıp dolduruyorum. Şimdilik 1 kilo yeter. Köylülerin yerlere serdiği mücevherlerin olduğu yere yöneliyorum. Önce orada bir göz ziyafeti istedi canım. Neler yok ki? Bir umum yeşillik. Bamya, börülce, taze fasulye, çökelek, ev tereyağı, limon, zeytin. En uca kadar gittikten sonra diğer pazarcıların olduğu orta kısma doğru seyirtiyorum. Hafiften manevra yaptırarak çantaya. Elliyor, kokluyor, soruyorum. Yani yavaş ilerliyorum pazarda ben. Gözlerim bir yere takıldı mı, onları kandırıp yola devam etmek ne mümkün? Al gözüm seyreyle. Yetmezse sen burada kal diyecek değilim ya. Soğancılar arasından soğancı beğeniyorum. Öyle herkesten alışveriş yapamam. 2 kilo kuru soğan alıyorum. Soğan da sarımsak gibi mutfağın olmazsa olmazı. Sırada elma sanacığım var. Onunla hoşbeş etmek hep güzeldir. Ben tam onunla kabak çiçeği dolması muhabbeti yaparken bir hanım geliyor fiyat sormaya. Bir yerden tanıyorum ama nereden? Hatırlıyorum sonra. İlkay'ın beni, bana yemek tarif etmesi için götürdüğü hanımın kızı, Ülfet abla. Merhabalaşıyoruz. Ona şimdi de kabak çiçeği dolmasına taktığımı söylüyorum. Ne güzel, meraklısınız diyor. Sonra o alışverişine devam etmek için yanımızdan ayrılıyor. Bense Elmas Hanım'ın fotoğrafını çekiyorum, izin isteyerek. Sen çek diyor. Bazen turistler gelip sormadan etmeden çekiyorlar. İstemiyorum, izin vermiyorum diyor. Kitap için ondan bilgi istediğimi söylüyorum. Gençlere söylemek istediğin bir şeyler varsa düşün, haftaya geldiğimde söylersin diyorum. Aman be kızım, ne söyleyeyim. Gençler dinlemiyor ki sözden laftan diyor hayıflanarak. O söylesin, ben yazarım. İsteyen okur, isteyen es geçer. Herkesin anlayacağı, dinleyeceği, okuyacağı ve uygulayacağı bir şeyler mutlaka vardır. Bu kitabı yazmaktaki amacım da bu zaten. Bir ufak dürtükleme, uyandırma çabası olarak algılayın. Artık bu dünya kirlenmesin istiyorum. Bizler kirlenmeyelim. İçimiz zehirle dolmasın. Ve bu zehiri dilimizle akıtmak zorunda kalmayalım. Artık köpeklerde bile kanser görülüyor. Gün geçmiyor ki bir kanser vakası duymayayım. Üstelik ben her gün gazete okumuyorum, televizyon seyretmiyorum, sokağa ise sık çıkmıyorum. Yeter artık. İçinizi kararttığım için üzgünüm ama gerçekler çoğunlukla acı oluyor zaten. Ben biraz acılı sohbetten sonra Elmas Hanım'ın kabak çiçeği dolması tarifine geçiyorum. Sözcüğü sözcüğüne olmasa da Elmas Hanım'ın kabak çiçeği dolması tarifi şöyle. Önce içini hazırla. Ne istersen koy. Domates, soğan, yeşillik. Herkes farklı yapar içini. Şimdi sen eve gittiğinde bunlar kapanmış olsa da merak etme. Suyu görünce açılırlar. Önce şu, burada bana gösteriyor ama kitaba kamera koyamayacağım için ben size gösteremiyorum. Kısımları temizle. Çiçeğin sapla bağlandığı kısımda dikenli gibi minik yaprakçıklar var. Onların kökü zedelemeden koparılması gerekiyor. Sonra güzelce bir yıka. Ben içindeki sarı uzantıyı çıkarmaya çalışmıştım. Onu sordum. Yok, çıkarma dedi. Onunla pek tatlı olurmuş. Zaten yıkanınca çiçek açılır. İçine hazırladığın içten koy. Sonra da bohça yapar gibi bütün uçları bir araya topla. Alt tarafa kıvır ve tencereye yerleştir. Sonra suyunu koy ama fazla olmasın. Şöyle elinle bastırdığında su üste çıkarsa o zaman pişince dağılır. Çok su koyma. Üstüne biraz tuz ek ki çiçeklerin de tuzu olsun. Bir parça da zeytinyağı gezdir, yumuşayana kadar pişir. Bu tarifle yaptığımda mükemmel bir dolma oldu. Hem de öncekinden daha kolay geldi yapmak. 60'ın üstünde kabak çiçeği doldurdum. Çok da keyif aldım doğrusu. İşte size sözünü verdiğim kabak çiçeği dolması tarifi. Kabak çiçeği dolması. Bir su bardağı yıkanmış ve biraz tuzlu suda bekletilmiş pirinç. 60 adet kabak çiçeği, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 rendelenmiş orta boy kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı toz şeker, tuz, taze çekilmiş karabiber, yarımşar demet doğranmış maydanoz, dereotu ve nane, 10 taze soğanın ince kıyılmış yeşil kısmı. Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Toz şeker, sarımsak ve soğanı koyup 3-4 dakika kavurun. İçine pirinçleri ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurduktan sonra bütün yeşilliği, tuz ve karabiberi ekleyin. 3 dakika kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Çabuk soğumasını istiyorsanız arada karıştırın. Dolmayı pişireceğiniz tencere yayvan olursa daha iyi olur. Ben tek kat yapıyorum. Çünkü birden fazla kat olursa alttakilerin parçalanma riski var. Eğer geniş tencereniz yoksa birden fazla tencere kullanmanızı öneririm. Ayrıca tencerenin dibine doğradığınız maydanoz ve dereotunun saplarını dizerseniz hoş bir aroma elde edersiniz ve dibini tutturma riski olmaz. Yıkama kabınıza su doldurup kabak çiçeklerini teker teker yıkayın. Ben sol elimin işaret parmağını dikkatlice çiçeğin içine sokup sağ elimle oynatarak temizliyorum. Bazen içinde karınca kalabiliyor. Onun için dikkatli yıkamanızı öneririm. Yıkadıktan sonra baş aşağı tutup suyunu boşaltın ve sol elinizin parmaklarını maharetli bir şekilde kullanarak çiçeğin kapanmamasını sağlayın ki içini doldurasınız. Birçok çiçek için bir çay kaşığı iç yetiyor. Büyük olanlara daha fazla koyabilirsiniz. Elma sanının tarif ettiği biçimde bohça yapın. Çiçek uçları altta kalacak biçimde yerleştirin. Hepsini dizdikten sonra üzerine tuz ekip birkaç çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Suyunu koyun ve su kaynayana kadar hızlı ateşte, sonra da kısık ateşte 30 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 5-10 dakika kapağı kapalı olarak tutun, sonra açıp soğutun ve servis kabına alın. 8-10 kişilik. Artık kendimi kabak çiçeği dolması uzmanlığını hazırlıyorum. Daha ne kadar çiçek bulmak mümkün bilmiyorum ama fırsatım oldukça yapacağım. Dolmalar pişmişti ki Begüm geldi. 2 aylık kızına bakacaktım 1-2 saatliğine. Ona tattırdım, çok beğendi. Ben de beğenmiş olmalıyım ki dün ondan başka bir şey yemedim. Hatta yatmadan hemen önce karnım zil çalınca, yatmadan önce yenenler hazmedilemez ve doğrudan yağa dönüşür konusundaki uyarıları hemen beynimin kapalı kısmına atıp dolabı açtım ve sayısına dikkat etmeden atıştırdım dolmaları. Sonra da mışıl mışıl uyudum. Ayrıca aldığım yeşil biberleri marine ettim. Kırmızı biberler kadar lezzetli değilse de belki ben acele edip daha olmadan tadına baktığım içindir diyorum. 1-2 gün sonra daha güzel olacaktır. Bu kesin.